Ayrım 44.
Ama Latife'yi bırakalım da şimdi burada akıl erdiremediğim bir iki nokta üzerinde duralım. Bir, doktor Özel ilacının başta neden ateş yükselmesine yol açtığını açıklamadığı gibi ateş düşmesinin neden iyileşme belirtisi sayıldığını da açıklamıyor. Acaba ateşin artık çıkmaması vücudun ilaca alıştığı şeklinde yorumlanamaz mı? İki, habis olma derecesi ne demek? Literatürde habislik derecesi diye bir şey yok. Tümörler, neoplazms, iyi huylu ve kötü huylu habis olmak üzere ikiye ayrılıyor. İyi huyluların bazen kötü huyluya dönüştükleri oluyormuş. Ama bunun tersi şimdiye kadar görülmemiş. Bakınız Britannica Vol. 12 sayfa 36. Bu biraz da gebe sözünü hatırlatıyor. Ama yo, doktorun hakkını yemeyelim. Zira her tür en modern tıbbi yöntemlerle temiz raporu alan hastalarının peşini hemen bırakmıyor. Normal yaşamlarına döndükten sonra da ne olur ne olmaz diyerek daha bir süre tedaviye devam ediyor. İdame tedavisine gelince, normal tedavinin arkasından hastalara yaklaşık 3 günde bir defa 0.4 cc dozunda NOI yani zakum iğnesi yapılmaya devam edildi. Bu süre hastadan hastaya 6 ay ile 3 yıl arasında değişti. 2 sayfa 4. Büyük bir sorumluluk duygusu sergileyen, üstelik çok uzmanca bir davranış doğrusu. Doktorun bu arada bunca deneyden sonra eni konu bir kanser uzmanı olup çıktığı anlaşılıyor. Ama huyum kurusun, ben de soru sormadan edemiyorum. Burada en çok merak ettiğim nokta da şu. Sayın doktor idame tedavisini ne zaman keseceğini nasıl karar veriyor? Eğer gene ateş yükselmemesini göz önünde tutuyorsa, normal tedaviyle idame tedavisi ayrımını nasıl yapıyor? Doktor Özel'in aldığı sonuçların değerlendirilmesi. Şimdi durum kısaca şöyle. 1981-85 yılları arasında kendisine onulmaz derecede kanserli 494 hasta başvurmuş. Bunlardan %70'i ekstresine olumlu tepki gösterdiği için tedaviye alınmış. Ama bunlardan da ancak %20 kadarı tedaviye devam etmiş. Geri kalanı ya pozitif reaksiyonu yanlış yorumladıkları ya da doktor kendilerinden ücret talep etmediği için tedaviyi yarıda bırakmışlar. Bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen sayın doktorun alınan sonuçların bugün mevcut diğer tedavi yöntemleriyle hiçbir biçimde erişilemeyecek bir seviyede olduğunu 3 sayfa 4 iddia ettiğine tanık oluyoruz. Bu da besbelli çoğu şarlatanda gördüğümüz tipik bir megalomani göstergesi. Bunu anlamak için alınan sonuçlara bir göz atmak yeter. Doktor Özel'in bu konudaki istatistiksel açıklamalarına gelince. 1. Kendisine başvuran ve başka uzmanlarca akciğer kanseri teşhisi konmuş olan 111 hasta arasında daha önce radyoterapi veya kemoterapi görmemiş olanların kaç kişi? Neredeyse %65'inde pozitif reaksiyon görülmüş ve tedavi uygulanmış ama sonuç belirtilmiyor. 2. Mide, bağırsak, karaciğer, safra kesesi kanseri olan 115 kişi arasından daha önce sadece ölümü erteleyici yöntemler olan radyoterapi ve kemoterapi görmemiş olan %73'ü için de aynı şeyler geçerli. 3. Öteki tür kanserler için de buna benzer rakamlar verildiği için daha fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Özet olarak daha önce radyo veya kemoterapi görmemiş olan hastaların %70 kadarı zakkum ekstresine pozitif tepki vermiş. Bakınız 5 sayfa 1-4. Burada gözünüzden kaçabilecek iki ayrıntıya dikkatinizi çekmek isterim. 1. Kendi ilacına pozitif tepki veren kanserli hastaların hep radyo veya kemoterapi görmemiş kişiler olduğunu vurgulaması. Oysa daha önce bana başvuran hastalar daha önce kemoterapi ya da radyoterapi görmüş kişilerdi diyordu. 3 sayfa 4. İşine nasıl gelirse öyle konuşuyor. 2. Bu iki tedavi yönteminin zaten ölümü geciktirmekten başka bir işe yaramadığını söylemesi. Bundan çıkardığı veya çıkarmak istediği sonuç apaçık. Kanseri ancak ve ancak benim ilacım iyileştirilebilir. Oysa bugün kanser tedavisinde ameliyat dışında radyoterapi ile kemoterapinin son derecede önemli olduğu ve olumlu yöntemler olduğunu bilmeyen yoktur. Bu konuda istatistiksel bilgiler vermeyi gereksiz görürüm. Ancak bugün şarlatanlarınki hesaba katılmazsa tek güvenilir yöntemlerin bunlar olduğu şüphe götürmez. Sayın doktorun açıklamalarından bir de şunu öğreniyoruz. Bütün kanser vakalarında normal tedavi süresince lokosit sayımlarının 12 ila 24 bine çıktığını gördük. 5 sayfa 4. Görebildiğim kadarıyla doktorun bize şimdiye kadar sunduğu tek bilimsel veri de bu. Buradan anlaşılacağı gibi kullandığı usarenin, daha doğrusu bundaki belirli bir maddenin immünolojik bir etkisi var. Zaten kendisi de bu usare bağışıklık sistemini harekete geçirerek kanserli hücreler üzerinde etki yapan, onları öldüren bir ilaç olabilir. 4 sayfa 1-2 diyor. Belli ki bunu da sonradan muhtemelen Sandoz firmasının yolladığı bir mektuptan öğrenmiş. Hatta bu mektupta usarenin metastazı da önlediği belirtiliyormuş. Ki sayfa 3, bu doğru ise Kanser tedavisinde gerçekten çığır açıcı bir buluş gerçekleştirilmiş demektir. İnşallah dediği çıkar. Ancak öyle olsa bile bu kendisine umduğu payeyi kazandırmayacaktır. Zira şüphe yok ki Doktor Özel ekstresini insanlara uygularken bunu bilmiyordu. Bir immünolog olmadığı için bilmesine de imkan yoktu. Ama kendisinin asıl hatası, hatta suçu, ancak böyle büyük araştırma enstitülerinin veya laboratuvarlarının yürütebileceği hayvan deneyleri yapılmadan ekstresini gelişigüzel insanlar üzerinde denemeye kalkmış olması. Kaldı ki burada denemeden bile söz edilmesi yersiz, zira baştan beri kendinden o derece emin ki ekstresini doğrudan doğruya denenmiş bir ilaç gibi kullanıyor. Kendisine engel olununca bu derece hırçınlaşmasının da nedeni bu. Nitekim engel olanları bir takım çaresiz onulmaz kanserli hastaları ölüme terk etmekle, yani cinayetle suçluyor. Kemoterapi ile radyoterapi hakkında son derece küçümser ifadeleri de bunu kanıtlıyor. Bu yöntemler ölümü biraz geciktirmekten ve bu arada hastalara yaşamı çekilmez hale getirmekten başka bir şeye yaramazmış. Üstelik pek az hastanın ödeyebileceği bir harcama gerektiriyormuş. 4 sayfa 1. Oysa kendisi hastalarını hem bedava tedavi ediyor hem de tedavisi onlara üşüme ve titremeden başka bir rahatsızlık vermiyor. Şimdi böylesine iyiliksever bir insana böylesine insanlık dışı bir muamele reva mı? Üstelik Doktor Özel işin başından beri bu konuda uzmanları uyarmış ama kimse bu uyarılara kulak asmamış. Bakın neler anlatıyor. Bulduğum No ilacını, bu deyime dikkatinizi çekerim, ilk defa 1974 yılında 4. Balkan Tıp Kongresi'nde tıp dünyasına sundum. Kongrede olmaz diye rapor verilen kanser vakalarını tedavi ettiğimi açıkladığım zaman konunun her yanıyla araştırılacağını umuyordum. 4. Sayfa 2. Buraya kadarı çok iyi. Demek adam bu konuda bilimsel bir araştırma başlatılmasını herhalde konunun uzmanlarından rica etmiş ama onlar oralı bile olmamışlar diye düşünmeye başlıyorsunuz ki hemen ardından şu cümle geliyor. Mümkün olan en kısa sürede, hatta özel ahlak kuralları konarak çağımızın bu istisnai illetine istisnai bir yaklaşımla girileceğini zannediyordum. Oysa tam tersi oldu. Bazı bilim adamları No'nun neden etkili olamayacağını sebeplerini izaha giriştiler. Bu olumsuz yaklaşım No'nun insanlık hizmetine girmesini 15 yıl kadar geciktirmiştir. 4. Sayfa 2. Bilmiyorum bir şarlatan içinde bulunduğu ruh halini ve düşünme biçimini bundan daha veciz şekilde dile getirebilir mi? Daha önce tahmin ettiğim ve bu sözlerden de kolayca anlaşılabileceği gibi, Doktor Özel'in ilacı üzerinde kapsamlı araştırmalar yapılması gibi bir isteği yok. Onun tek istediği, gizlice, izinsiz olarak kullandığı sıvının en kısa sürede tıp dünyası tarafından resmen tanınmasını sağlamak. Bu şekilde o güne kadar bedava verdiğini söylediği ilaçtan para kazanmak. Hepsi bu. Bunun için kendisine özel ahlak kuralları uygulanmalıymış, yoksa çağımızın bu istisnai illeti birçok çaresiz insanın canını almaya devam edecekmiş. Adam açıkça bırakın da ilacımı uygulamaya herhangi bir kovuşturulma riskine katlanmadan devam edeyim diyor. Oysa kendilerini bir şey sanan uzmanlar ona bu işin olamayacağını, belki de bu sevdadan vazgeçmesini anlatmaya kalkışıyorlar. Bunun sonucunda da No'nun insanlık hizmetine girmesini bunca yıl geciktiriyorlar. Ne var ki bütün bu insanlık dışı engellemelere rağmen üstad insanları bu istisnai illetten kurtarma işine bütün şevkiyle devam ediyor ve kamuoyunda verdiği uzun ve yıpratıcı bir savaşım sonunda istediği özel etik kurallarının konmasını sağlıyor. Kendisi artık devletin hoşgörüsü altında biraz kısıtlı da olsa insanlığa hizmete devam edebildiği için çok mutlu görünüyor. Bir de ekstresi resmen ilaç haline geldi mi demeyin keyfine. Sandoz'dan gelen bir başka mektuba göre bulgular son derece heyecan vericiymiş. 4. Sayfa 3. Gerçi Amerika'nın ünlü National Cancer Enstitüsü'nde 1957'den bu yana 35 bin bitki türü incelenmiş, bunlar arasında zakkum da varmış, hatta bundan ayrıştırılan 3 ayrı maddenin kansere iyi gelip gelmediği araştırılmış ama pozitif sonuç alınamamış. Ama bakarsınız, körün taşı gibi Doktor Özel'in özel yöntemlerle elde ettiği ekstreden etkili bir madde çıkar, niçin olmasın? Ama çıksa da çıkmasa da kendisi bir şeyden kesinlikle emin. Benim bildiğim tek şey bulduğum, geliştirdiğim zakkum usaresinin vücutta bağışıklık sistemini harekete geçirdiği ve tümörler üzerinde etkili olduğudur. 4. Sayfa 2. Bir insanın bir şeyi bildiğini iddia etmeye hakkı olması için hangi şartların yerine gelmesi gerektiğini kitabımın başında uzun boylu açıklamaya çalışmıştım. Bir yol, usarenin bağışıklık sistemini harekete geçirdiğini hiç değilse başta bilmiyordu. Sonradan öğrendi. Kaldı ki ileride bu kanıtlansa bile doktorun bilgi iddiasında bulunmaya hakkı yok. Daha önce de belirtmeye çalıştığım gibi bilim pek çok insanın ortak katkısı sayesinde gelişir ve bir iddianın bilgi olup olmadığına bilim adamları topluluğu karar verir. Bu nedenle Doktor Özel'in biliyorum demesi kendini beğenmişlikten öteye bir anlam taşımaz. Tekrar ediyorum. Kendisinin bir şey bildiği falan yok, sadece bir şeyler bildiğini sanıyor. Kaldı ki daha önce de birkaç defa belirttiğim gibi yeni bir buluş yaptığını, yani yeni bir bilgi ürettiğini iddia eden bir insan eğer bilim adamı kişiliği taşıyorsa, meslektaşlarının iddiasını denetlemelerini mümkün kılacak gerekli bilgileri en küçük ayrıntılarıyla açıklamak zorundadır. Doktor özel ekstresini bile nasıl elde ettiğini gizliyor. Gerekçeleri de şunlar. 1. Yabancı firmalarla yaptığı gizlilik anlaşmaları. 2. Zakkum usaresinin yapılış yöntemini ilan ederse ilacı yabancılara kaptırma korkusu. 3. Usaredeki etkili maddelerin sentetik olarak üretilebileceği endişesi. 4. Sayfa 3. Bütün bu sözlerden Doktor Özel'in öyle hiç de bizleri inandırmaya çalıştığı gibi insanlığa hizmet gibi bir kaygısı olmadığı, olsa bile asıl amacının büyük paralar kazanmak olduğu açıkça anlaşılıyor. Ancak bu daha sonra değineceğim bir konu. Bu sözlerden anlaşılan bir başka şey de doktorun icat paranoyası denilen hastalıkla mağlul oluşu. Bilimsel bir tutum sergilemediği apaçık. Doktor Özel'in yazıları neden yayımlanmadı? Ama gene de doktora haksızlık etmeyelim. Zira 3 kez yabancı dergilere çalışmalarını anlatan yazılar göndermiş, üçüne de olumsuz yanıt almış. Nedenini mi merak ediyorsunuz? İşte kendi açıklamaları. 1. İlk yazısını gönderdiği Amerika'da yayımlanan Medical Journal yazısını çok orijinal bulmuş ama bir gün sonra iade etmiş. Kanser gibi özel bir konuya yer veremeyeceklerini bildirmişler. Ne kadar ilginç değil mi? İnsanın burada da ister inan ister inanma diyeceği geliyor. 2. İkinci yazıyı İngiltere'de bir dergiye göndermiş. Önce yazıyı fazla uzun, kısaltınca da fazla kısa bulup iade etmişler. 3. Üçüncüyü Amerika'da adını hatırlayamadığı bir başka dergiye göndermiş. Gelen cevapta, eğer bu yaptığınız çalışma gerçek olsaydı sizin memleketinizde yer yerinden oynardı. Bizi kendi reklamınıza alet mi ediyorsunuz diye kendisini paylaşmışlar. Saygısızlar ne olacak? İlk iki dergi gibi biraz daha nazik olabilirlerdi. 4. Bir de lütfedip TÜBİTAK'ın çıkardığı Doğa dergisine başvurmuş ama orada da yazım 3'te 2 mağlup oldu, yayımlanmadı diyor. 4. Sayfa 3. Dünyanın dört yerinde kendi ülkesi de dahil yazılarının yayımlanmamasının nedeniyle bilimsel yeteneklerinden şüpheye düşmüş olacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Kendisi bakın bunu ne güzel açıklıyor. Ben bilim adamı değil bir cerrahım. Üniversite mensubu değilim. İlkin bu sözde gerekçe üzerinde kısaca duralım. Elin adamları onun kim olduğunu nereden bilecek bu bir? Bir cerrah bile olsa aklı başında bir insanın ilk ihtimal olarak yazısının bilimsel açıdan yeterince kaliteli bulunmadığını düşünmüş olması gerekmez mi? Hem ben bilim adamı değilim diyor hem de yazısının kabul edilmeyişinin asıl nedeninin bilim adamı olmayışı olduğunu fark edemiyor. Ancak üstadın ikinci açıklaması daha da ilginç. İkincisi de sanıyorum işin içine bazı iktisadi çıkarlar giriyor. Böyle yeni bir tedavi metodu kabul edildiği zaman kanserli bütün hastaların o metodu uygulayan yerlere gideceğini, hastasız kalabileceklerini düşünüyor olabilirler. 4. Sayfa 4. Burada öne sürülen iddiaların saçmalığı üzerinde mi durmalı yoksa gülünçlüğü üzerinde mi? Bilimsel dergilerin yayın politikası ile iktisadi çıkarlar arasında herhangi bir ilişki kurabilmek için insanın düpedüz aklından zoru olması gerekir. Zira bu dergilerin doğruya değil de bazı ilaç firmalarının çıkarlarına hizmet ettiğini düşünmenin ben başka bir açıklamasını göremiyorum. Herhalde Doktor Özel'in kendisi bir derginin de açıkça belirttiği gibi bu yazıları ilacının reklam veya propagandasını yapma amacıyla göndermiş ki reddedilince karşısındakileri bu şekilde suçlayabiliyor. Ama kazara yazılarını basmış olsalardı hiç şüpheniz olmasın bunu buluşunun doğruluğunu kabul etmelerine yoracaktı. Sözlerinin gülünç olan yanı ise kendi metodunun kabul edilmesi halinde bütün kanser hastalarının Türkiye'ye akın edeceklerini düşünebilmesi. Kendi kendine gelin güvey olmak diye işte buna denir. Belki açıklamaya bile gerek yok ama gene de bilim dergilerinin kendilerine gelen yazıları hangi şartlar altında yayımladıkları konusuna kısaca değinmek istiyorum. Daha önce de belirttiğim gibi yalnız bilim dergileri değil bütün dergiler hatta bütün yayın organları kendilerine gönderilen yazıları her biri kendi amacına ve standartlarına göre sıkı bir ayıklamaya tabi tutarlar. Zira gelen yazıların basılanlara oranı çok büyüktür. Bilim dergilerinin gene her birinin kendi standartlarına göre bu ayıklama mekanizması çok daha sıkıdır. Zira böyle bir derginin kalitesiz araştırmalara yer vermesi, o derginin saygınlığını yitirmesine yol açar. Belki edebi bir dergi pek kaliteli olmayan bir şiiri, hikayeyi veya romanı da yayımlayabilir. Ama sanat ve edebiyatta zevklerin biraz fazlaca işe karıştığı göz önünde tutulursa, bu pek fazla yadırganmaz. Bilim dergileri ise gerçekten de bilimsel değeri kolay kolay tartışılamayacak türden yazılar basmak zorundadırlar. Bu nedenle bu tür dergilerin yöneticileri en küçük bir yanlışın bile gözden kaçmasını önlemek için çeşitli yöntemlere ve ölçütlere başvururlar. Bunların başında da hakem, referee sistemi gelir. Yazı önce adı yazar tarafından bilinmeyen bir uzmana inceletilir. Uzman yazı hakkında gerekçeli bir rapor verir. Eğer yazının ilkece kabul edilebilir olduğu görüşündeyse, form ve içerik bakımından yazıda gördüğü kusur ve eksikliklerin yazarca giderilmesini ister. Düzeltilmiş yazı yeniden incelenir. Fazla uzunsa kısaltılması istenir ve bunun gibi. Bu yüzden bir yazının yayımlanması bazen 2-3 yıl alabilir. Objektiflik sağlamak için bir yazının birden fazla hakeme incelettirildiği de olur. Bazen hakemler de haksız eleştirilerde bulunabilirler. O zaman yazar bu eleştirilere cevap verebilirse yazısı gene yayımlanabilir. Bütün bu kılı kırk yarmalardan amaç ancak yayımlanmaya gerçekten layık yazıları yayımlamaktır. Bunun dışında değil çıkar hesaplarına, dostluk ilişkilerine, hatta ün, otorite gibi faktörlere bile iltifat edilmez. Bu arada para karşılığı yayın yapan bilim dergileri olduğunu da duyuyoruz. Gerçi bunlar bile öyle olur olmaz yazıları basmazlar ama bunlar ne de olsa ikinci, üçüncü sınıf dergilerdir. Ancak onların da kendilerine göre makul gerekçeleri vardır. Yeni yetişenlere sesini duyurma fırsatı vermek gibi. Bir de şu var, her koyun kendi bacağından asılır misali, bunlar her yazarın kendi sorumluluğunu bilmesi gerektiğine inanırlar. Eğer bir yazar abuk sabuk şeyler yazmışsa ileride nasıl olsa bunun hesabını vermek zorunda kalacaktır. Dolayısıyla bu tür dergiler yerleri daha çok olduğundan bir çeşit serbest rekabet zemini oluştururlar. Gene de en düşük düzeyli dergilerin bile basmaktan utanacağı yazılar vardır. Doktor Özel'inki bunlardan olsa gerek. Doktor Özel gibi şarlatanların daha önce de pek çok örneğinde görüldüğü gibi yazımı basmadılar diye yaygarayı basıp bu dergilere kara çalmaya kalkmaları aslında çok doğal. Onların yazılarını reddetmek kimin haddine? Küstahlar, kendini bilmezler, çıkarcılar. Doktor Özel'e karşı Türk bilim çevrelerinin tepkisi. Aslına bakarsanız, Doktor Özel gibi birinin bu reddedilmeyi pek umursadığını da sanmıyorum. Hastaları duymadıktan sonra yazısını basmışlar basmamışlar ne fark eder? O doğru yolda olduğunu biliyor ya, ona yeter de artar bile. Ama ya bizdeki bilim adamı diye geçinen bazı münafıkların başarısı karşısında çıkardıkları şamataya ne demeli? Yo, bu kadarı fazla. Hem bir sürü onmaz kanserliği mutlak bir ölümden kurtaracaksın, hem de bu kendini beğenmiş ukalalara hesap vereceksin. Olacak iş mi bu? Başta da değindiğim gibi Doktor Özel özellikle üniversite çevrelerinden kendisine yaylım ateşi açıldığından yakınıyor. Bu da doğal. Çünkü bu işten tek anlayan onlar. Şimdi izin verirseniz bu çevrelerden gelen eleştirileri gene Milliyet'te çıkan yazı dizisine dayanarak özetleyeyim. 1. Profesör Uğur Celesun, TBB Genel Sekreteri. Doktor Özel'e icat paranoyası teşhisi koymuş olan Profesör Celesun şöyle diyormuş. Sandoz raporlarında Doktor Özel'in geliştirdiği NO adlı ilacın vücutta bağışıklık sistemini harekete geçirdiği belirtiliyor. Dünyada bağışıklık sistemini harekete geçiren binlerce ilaç vardır. Doktor Özel'in ekstresinin sitotoksik yani kanser hücresini zehirleyerek öldüren ve sitotastik yani kanser hücresinin üremesini durduran etkisi olmadığı Sandoz'un raporlarında açıkça belirtilmiş. Sadece bu verilere dayanarak madde insanlar üzerinde denenemez. Milliyet. Tıp doktoru, hele kanser uzmanı olmadığım için bu tartışmaya girmek istemem. Ancak Britannica'da gözüme çarpan şu pasajı anmadan geçemeyeceğim. 1970'li yıllardan bu yana kanserin immünoterapi yoluyla önlenmesi, kontrolü ve giderilmesi konusunda bir hayli çaba harcandı. Kullanılan yöntemler arasında Calmette Guérin basilinin BCG, öldürülmüş çeşitli türdeki bakterilerin süspansiyonunun, bazı bakterilerden çıkarılmış kimyasal maddelerle virüslerin çoğalmasını önleyen protein familyası olan interferonun immünolojik birer etken olarak kullanıldığını görüyoruz. Bütün bu saydığımız maddelerin bağışıklık sistemini harekete geçirdiği anlaşılıyor. Bir gün hastanın bağışıklık mekanizmalarını manipüle ederek kanserin iyileştirilmesi mümkün olabilir. Oysa Doktor Özel, usaresinin metastazı da önlediğini iddia etmiyor muydu? 2. Profesör Doktor Kazım Türker, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Bölüm Başkanı. Profesör Türker, zakkum usaresinin bilimsel bir tıp dergisinde yayınlanmak üzere kabul edilebilecek bir makale konusu olmadığını belirttikten sonra, tıpkı Profesör Celasun gibi, bir maddenin vücuttaki bağışıklık sistemini harekete geçirmesinin kanser tedavisiyle uzaktan yakından ilgisi yoktur tezini savunuyor ve ekliyor. Biberi alıp Sandoz'a göndersem, bu biberden bağışıklık sistemini harekete geçiren en az iki madde çıkarırlar. 6 sayfa 1-2. Ancak Profesör Türker'in de en çok üzerinde durduğu nokta şu. Türkiye'nin de imzaladığı Helsinki Deklarasyonu'na göre hiç kimse içindeki maddeyi bilmeden bir ilacı insanlara uygulayamaz. Ayrıca kendisi benim yukarıda yaptığım gibi bir buluşun bilimsel gelenek ve göreneklere uygun biçimde kamuoyuna sunulması gerektiğini vurguluyor. Oysa zakkum olayında bu bilimsel kuralların hiçbiri yok. Son değerlendirmesi de şöyle. Zakkum olayı ile ilgili gelişmeleri ve tartışmaları son derece ilginç bir komedi olarak değerlendiriyorum ve diyorum ki bilim canlı olsaydı yaşadığına kahrederdi. 6. Sayfa 2. 3. Profesör Doktor Ayhan Ulubelen, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi. Profesör Ulubelen'in konuya daha bir teknisyence yaklaştığı anlaşılıyor. Doktor Özel'in kendisine verdiği zakkum usaresini 2 yıl boyunca Amerika'daki National Institute of Health'in kanser araştırma bölümüne göndermiş. Oradan 1974'te gelen araştırma sonuçlarının ayrıntılarını da bildirmiş. Bakınız 6 sayfa 4. Ayrıca kendisi de burada Doktor Özel'in usaresi üzerinde ciddi araştırma çalışmaları yapmış. Ancak Doktor Özel'in usareyi elde etme yöntemini ısrarla vermek istememesi sonucu çalışmalarına bir yerde son vermek zorunda kalmış. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Hem sayın doktor gerekli patent başvurularını yapıyor hem de usaresi üzerinde bu derece ciddi ve uzun araştırmalar yapan uluslararası ün yapmış bir Türk bilim adamından sırrını gizliyor. Ne olur ne olmaz buluşuma ortak çıkar korkusuyla. Bütün kaygısı ileride bu ilacı ben buldum diyebilmek. Bir de elbet bunun kendisine sağlayacağı servete tek başına konabilmek. Yoksa bilim adına çalışan bir insanın böyle davranması mümkün mü? 4. Doktor Lütfi Köseoğlu, Ankara Onkoloji Hastanesi kurucusu. Doktor Köseoğlu henüz kullanılmakta olan tedavi yöntemlerinin sebebe değil sonuca yani kanserli hücreye yönelik olduğunu belirttikten sonra tedavi hücre türünün özelliklerine göre kanserden kansere değişir. Onun için bu konuyu az çok bilen bir kişi ben bu ilaçla bütün kanserleri iyileştiriyorum diye ortaya çıkmaz. Çıkarsa bu kanserin gerçek ve tek nedenini buldum demektir. 6. Sayfa 4. Hemen hemen bütün tıp şarlatanlarının tek neden yanılgısına düştüğünü görmüştük. Bütün kanser türlerinde aynı mekanizma iş başındaysa ve bu mekanizmanın işleyişini durduracak bir tedavi yöntemi bulunursa kansere çare bulunduğu söylenebilir. Doktor Özel Sandoz'dan ekstresinin bağışıklık mekanizmasını harekete geçirdiğini öğrenmiş. Şimdi iddiasını buna dayandırıyor. Kanserin nasıl oluştuğundan haberi bile yok muhtemelen ama kanseri yenmenin çaresini bulduğu iddiasında. Bundan önce iki profesör bağışıklık sistemini harekete geçirmenin kanseri iyileştirmeye yetmeyeceğini iddia ediyorlardı. Doktor Köseoğlu'nun da aynı görüşü paylaştığı anlaşılıyor. 40 bini aşkın kanserlinin teşhis ve tedavi olayının içinde bulundum. Çok kişi iyileştirilmiştir. Hatta bilmeyenin mucize diyebileceği iyileşmeler gördük. Ama hiçbir zaman biz iyileşmeyecek. Doktor Özel'in deyimiyle olmaz. Kanserleri iyileştiriyoruz diye ortaya çıkmayı düşünmedik bile. Kanserin değil tedavisi, teşhisi bile tek bir uzmanın üstesinden geleceği bir iş değildir. Onun için kanser hastanelerinde değişik uzmanlardan kurulu ekip çalışması yapılır. Kanserlerin 1/3'ünün tıbbi tedaviyle iyileşme şansı vardır. Bizdeki kanserlerin çoğunluğu teşhisi ve tedavisi kolay türler teşkil etmektedir. Bu koşullarda bir kişi çıkar da ben kanseri iyileştiriyorum derse, iyileştirdiği hasta sayısının kabul edilmiş yani ortodoks veya bilimsel tedavi yöntemleriyle iyileştirilenlerden en azından bir fazla olduğunu kanıtlamalı ki yöntemi üzerinde durulmaya değer bulunsun. 6. Sayfa 4. Hatırlanacağı gibi Doktor Özel'in tedavisine devam edenlerin sayısı %20 kadardı. Bunların hepsini iyileştirmiş olması mümkün olmadığına göre elde ettiğini iddia ettiği olumlu sonuçlar Türkiye ortalamasının çok altında.